Ayrım 23. İnsanlığı kemiren ihanet, dincilik. Zulümleriyle dini kirletenlerin tarihi. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 361. 6. Bölüm. Haçlı dinciliğin modern strateji ve seferleri. Haçlı seferlerini bitmiş sanmanın kahırlı faturası. Haçlı seferleri Anadolu üzerine Türklere karşı yapıldı. Ne yazık ki bu gerçek bilindiği halde biz Türkler Haçlı seferleri üzerinde hemen hemen hiç durmamışız. Tarih kitaplarının kronolojik çerçevesi içerisinde birkaç sayfa ile geçiştirilen bu seferlerle ilgili bizim dışımızda yapılan yayınların sayısı 10.000'in üstündedir. 200 yıllık bir zaman boyunca Türk İslam varlığının imhası için dişini tırnağına takarak seferber olan Hristiyan Batı'nın bu seferlerinin arka planı gereğince anlaşılmadan ne Batı ile münasebetler sağlıklı bir temele oturtulabilir ne de günümüzün bütün dünya ile varılan modern Haçlı seferleri hareketiyle hakkıyla tanınabilir. Modern Haçlı seferinin esası, amacı ve güçleriyle ilgili ayrıntılı bilgileri Batı Sömürgeciliği ve İslam Dünyası adlı eserimizde vermiş bulunuyoruz. Burada sadece bazı ana noktalara temasla yetineceğiz. Bugün dünyada olup bitenleri özellikle süper güç ABD ile Doğu ve Batı'daki uydularının icraatını izleyen dünyanın basiretli ve gerçekçi aydınları uzun bir süreden beri şöyle düşünüyor. Din savaşları bitmemiştir. Diyor ki bu aydınlar, din savaşları bitseydi din tek olurdu ve insanlık esenliğe çıkardı. Çıkmadığına göre dinler savaşı devam ediyor hem de en kanlı ve en zalim şekilde devam ediyor. Din savaşı Allah'ın iradesine tamamen zıt olmasına rağmen devam ediyor. Din savaşı bitmediğine göre Haçlı savaşları da bitmemiştir. Filan devirde yapılıp bittiğini söylediğimiz Haçlı seferleri o devirdekilerdir, devam edenler değil. Uluslararası Af Örgütü Amerika Haçlı seferleri yürütüyor diye dünyaya bas bas bağırıyor. Cumhuriyet Gazetesi 27 Mayıs 2004. Çoğunluğun vicdanı şunu seslendiriyor. Haçlı savaşları tüm hızı ve şiddetiyle devam ediyor. Biten bu savaşlar değil. Bu savaşlarda uygulanan stratejiler, kullanılan silahlardır. Yani dekor ve kişiler değişmiştir ama savaşın ruhu ve hatta yer yer savaş devam etmektedir. Nitekim Batı dünyası 1995'ten beri Haçlı seferlerini anma toplantıları yapmakta, bu konuyla ilgili seminerler düzenlemekte ve eserler yayınlamaktadır. Bu seferler 13. yüzyıldan sonra da asırlarca hep aynı düşüncenin son Haçlı seferleri adıyla sürüp gitmiştir. Haçlı saldırılarına başından sonuna kadar karşı koyan Türkler olmuş ve Selçuklu Sultanı 1. Kılıç Arslan'dan Memlük Sultanı Baybars'a, Kalavun ve Eşref'e kadar Haçlılarla mücadele aralıksız sürdürülmüştür. Son Haçlı seferleri döneminde ise Haçlı saldırılarını yakın doğu hakimiyetini ellerinde tutan Osmanlı Türkleri göğüslemek zorunda kalmışlardır. Bunun da ötesinde Osmanlı Devleti'nin yıkılışından sonra Batılıların günümüze kadar devam eden doğuyu kolonize etme gayret ve çabalarını da bu anlamda değerlendirmek mümkündür. Demirkent, Haçlı seferleri ön söz. Her nedense din savaşlarının bitmediğini Müslüman coğrafyalardaki düşünce adamları söyleyince bu, dinsiz ekiplere göre gericilik, dincilere göre kışkırtıcılık oluyor da Amerika'da Huntington, Almanya'da Steinbach söylediğinde muhteşem oluyor. Çoğunluk neden Irak operasyonu denen istila hareketini de bir din savaşı gibi görüyor? Böyle algılanması çok doğaldır çünkü Haçlı seferlerinin omurgasında şu iki kabul yatmıştır ve yatmaktadır. Tanrısal iradenin öyle istemesi ve tüm Hristiyan güçlerin aynı amaç için seferber olması. Irak işgalinde bu iki unsur tam bir biçimde vardır ve egemendir. Onun içindir ki biz Irak işgalini Haçlı dinciliğin 12. seferi olarak değerlendiriyoruz. Böyle değerlendirmeyi gerekçelendirecek daha birçok sebep gösterilebilir. Kaldı ki 12. Haçlı seferinin önderi sayılan Başkan Bush, Irak işgalinin bir Haçlı seferi olduğunu bizzat ifade etmiştir. Eleştiriler üzerine ben onu demek istemedim şeklindeki sözde düzeltmeye inanacak kaç kişi vardır? Resmen açıklansın açıklanmasın, ABD halkı, hatta ABD'nin önemli diplomatlarının bir kısmı, Başkan Bush'un Irak operasyonu ile ilgili ilk adımını attığı temizleme ve dize getirme faaliyetlerinin ona verilmiş tanrısal bir misyonun icrası olduğuna inanıyor. Lübnan asıllı Fransız yazar Gilbert Achard'ın Barbarlıklar Çatışması adlı eserinde Başkan Bush'un radikal protestanlar arasında öncü bir role sahip olduğu inancının yaygınlığı anlatılıyor. Konuşmalarında sık sık İncil'den cümleler okuyan, karar ve eylemlerini nitelerken de yine İncil'den cümleler seçen Bush'un İskoç asıllı gezgin rahip Oswald Chambers'ın dini nasihatler kitabını elinden düşürmediği, çevresinin verdiği bilgiler arasında. Rahip Oswald, Haçlı ruhunu öven söylemleriyle ünlüdür. Oswald, Çanakkale'ye Türk Müslüman öldürmeye gidecek Anzak askerlerini cesaretlendirmek için verdiği vaazlarla da ünlüdür. Bütün bunları alt alta koyduğumuzda şunu söylemek abartı olmayacaktır. Günümüz dünyası soğuk savaştan kutsal savaşa geçmiştir. Bunun anlamı şudur. Dincilik, insan kanı dökümündeki tarihsel otoritesini yeniden ve daha güçlü olarak kurmuş bulunuyor. 12. Haçlı Seferi'nin hedefi olarak İslam kültür ve medeniyetinin tartışmasız bir numaralı beşiği olan İran seçilmesi son derece anlamlıdır. Çoğunluğun dediğini esas alırsak günümüz din savaşlarının mağlubu ne yazık ki sürekli bir biçimde Müslümanlar olmaktadır. Çünkü biten Haçlı savaşlarından farklı olarak günümüzde Müslümanların silahları Haçlılara göre çok zayıf ve çok geride. Savaş sürüyor ama kaybeden hep Müslümanlar oluyor. Çünkü Müslümanlar silahsız savaşıyorlar. Bunun açık anlamı şudur. Günümüz savaşlarının temel silahları olan bilim, teknoloji, akılcılık, güçlü ekonomi, güçlü siyaset, yaratıcı devlet adamları Müslümanlarda ya hiç yok yahut da yeterince yok. İçte nitelikli insanla savaş halinde olanların dıştan yönetilen savaşlarda başarılı olmaları varlığın ve aklın kanunlarına aykırıdır. Bunun içindir ki modern din savaşlarında sürekli kazanan taraf Haçlılar, sürekli kaybeden taraf ise Müslümanlar oluyor. Doğrusu o ki Müslümanların kazanacağına ilişkin hiçbir belirti de görülemiyor. Günümüz Haçlı savaşlarının temel hedefi nedir? Bunu iyi belirlemeliyiz. Bize göre temel hedef 3 başlık altında verilebilir. 1. Sürekli yükselen ve gelecek zamanların dini olmaya aday görünen ve temelinde anti-emperyalist olan İslam'ı çağın gözünde çirkin ve kanlı göstererek reddettirmek ve sahne dışına itmek. 2. Çirkin, kanlı, bozguncu, terörcü gösterilen Müslümanların çeşitli bahaneler ileri sürerek topraklarındaki muhteşem ve muazzam enerji kaynaklarının üstüne oturup yönetim ve tasarruflarını ele almak. 3. Etkisini yitirip uyuma, belki de tükenme dönemine girmiş bulunan Paulus Hristiyanlığını yeni bir atılım ruhuna ulaştırıp yeni dünyada yeniden etkin hale getirmek. Hristiyan dünya sadece bir medeniyet olarak değil, bir din olarak da kargaşa olmadan etkin olmak mümkün değildir ilkesine önem vermektedir. Hristiyanlığın kavga ve kargaşa ortamı olmaksızın kendi saflarına dindaş kazandırmasının söz konusu edilemeyeceği ilk Hristiyanlardan biri dile getirilmektedir. Sadece Katolik Hristiyanlar değil, Protestan Reformcu Hristiyanlar da aynı kanıdadır. Protestanlığın babası Luther, ölüm 1546, şu ilkesel tespiti yapmakla da ünlüdür. İncil, kargaşa, skandal ve isyan olmadan tanıtılamaz. Tanrı'nın dünyası, kılıcın, savaşın, tahribin, perişanlığın, zehrin dünyasıdır. James D. Davidson, The Great Reckoning, Simon & Schuster Co., 1993, sayfa 241. Bu tespiti dikkatle incelediğimizde Batı'nın ve onun son devir politikalarına teorisyenlik yapan Huntington ve Steinbach'ın İslam denince daha çok radikal militan grup ve devletleri ilgili konusu yapıp muhatap almalarının psikolojik arka planı daha anlaşılabilir olmaktadır. Kavga ve karmaşayı başarı yolu seçenlerin, kavga ve karmaşayı başarı bilenleri görmezlikten gelmeleri beklenemez. Bunun içindir ki Batı politikaları İslam'ı bir sevgi ve rahmet dini olarak hayata geçirmek isteyenlerle İslam adına asla diyaloğa girmez. Hatta onlardan tiksinir. Batı ülkelerindeki saf ve temiz halkların bunun aksi bir tutum içinde olmaları, sevgi ve hoşgörüyü öne çıkaranlarla yakınlaşmaları bu gerçeği değiştirmez. Unutmamak gerekir ki en azından kısa vadede kaderi halklar değil siyasetçiler belirliyor. Amerikan ve dünya halklarının hatta Amerikalı ve dünyalı aydınların harbe karşı olmaları, Irak'ın işgal ve tahribine karar veren politika kurmaylarını durdurmaya yetmemiştir. Bu medeniyet, din eksenli kazanç ve egemenlik kavgasına bir de açık ekonomik çıkarlar eklenince iş biraz daha önem kazanmaktadır. Sıcak bir gündem olmaya devam eden Irak meselesi, yine çoğunluğa göre Orta Doğu'nun istilası meselesi bunun en tipik örneklerinden biridir. Dünya kamu vicdanı şunu düşünmekte ısrarlı. Süper güç Amerika ve yandaşları İslam'ı, Saddam'ı ve Irak'ı bahane yapıyor. Daha önce silahlandırdığınız bir ülkeyi silahsızlandırmak istiyorum diyerek yerle bir etmenin adı bahane değilse nedir? Yarattığı yerel bir despotizmin yerine dünya despotizmi getirmenin adı nedir? Bu gerçeklerden hareket edersek şuraya gelmemiz kaçınılmaz olur. Irak işgalinde esas hedef Saddam değil, tüm Orta Doğu'ydu. özellikle Türkiye ve İran ve özellikle Kuzey Irak. Başka bir deyimle Türkiye toprakları üzerinde kurdurulmak istenen piyon Kürt devletinin topraklarındaki muazzam petrol kaynakları. Esas hedefi bu olan ABD'nin PKK-KADEK ile mücadele edeceğine, Irak'ta bütünlük ve esenlik dilediğine inananların akıllarına şaşarız. Bu hedef 62 bin ABD askerini Türkiye'ye doldurup işi o yolla bitirmeye uyarlanmıştı. A planı işte buydu. TBMM bu planı bozdu. ABD'nin bugün Orta Doğu'da uyguladığı strateji öyle Saddam gibi despotlar yüzünden ortaya çıkmış bir strateji değildir. Tam aksine Saddam ve benzerleri çok öncelerden belirlenmiş bu stratejinin uygulamaya geçirilmesi için hazırlanıp sahneye sürülmüş piyonlardı. Nitekim benzeri despot piyonlar 2000'li yılların başından itibaren Türkiye Cumhuriyeti'nde sahneye sürüldü. 11. Haçlı Seferi, Çanakkale Muharebeleri. Bir tarih terimi olan Çanakkale Muharebeleri, 1. Dünya Savaşı çerçevesinde 3 Kasım 1914, 9 Ocak 1916 tarihleri arasında Çanakkale Boğazı'nda vücut bulan savaşları ifade etmektedir. Batılılar daha çok Gelibolu Savaşları tabirini kullanırlar. 1,5 yıla yakın süren bu savaşlarda her iki tarafın kaybı bir sayıma göre 500.000'a yakın, bir sayıma göre ise bunun yarısı kadardır. Türk Genelkurmayı'nın Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı'nın resmi rakamlarına göre Türklerin verdiği şehit sayısı 213 bin küsurdur. Çanakkale'yi geçmek üzere 500.000 askerle yüzyılın en güçlü donanmasını Çanakkale Boğazı'nın önüne yiyen İtilaf kuvvetleri Fransızlar ve İngilizler bunu görünürde Almanların yanında harbe katılmamıza tepki olarak yapıyorlardı. İtilaf kuvvetlerine daha sonra Anzak diye ifade edilen Avustralya ve Yeni Zelanda askeri kuvvetleri de katıldı. Hedef Anadolu ve Türkler olunca Haçlı ruhu derhal uyanmış ve Haçlı şövalyelerin torunları genlerindeki kinin dürtüsüyle kanatlanarak Çanakkale önlerine gelmişlerdi. Çanakkale Boğazı'nı geçip İstanbul'a, oradan da Anadolu'ya uzanarak Haçlı atalarının 700 yılda başaramadıklarını birkaç ayda başarmayı düşünüyorlardı. Gün bugündü, bu fırsat kaçırılamazdı. Çanakkale'nin anlamını biliyor muyuz? Çanakkale Muharebeleri ile ilgili olarak Türk Edebiyatı'nda yazılanların bir dökümü yapıldığında Müslüman Türk vicdanının bu savaşları bir Haçlı Seferi olarak gördüğünü anlamakta zorluk çekmeyiz. Ne yazık ki son zamanlarda Haçlı emperyalizmle çıkarları uğruna işbirliği yapan Türkiye dinciliği, Çanakkale'yi Müslüman dünyanın orasında burasında verilen yerel ve sıradan savaşlarla mukayese ederek sinsi bir takiye küstahlığıyla Çanakkale'nin azametine dil uzatmakta ve uğursuz emellerine hizmet için virüslü bir bilinçaltı yaratmaya çalışmaktadır. Amaç, Çanakkale'deki Haçlı saldırısını püskürtmede birinci derecede rol oynayan ve bu rolüyle tarih sahnesinde bir anıt gibi duran Mustafa Kemal Atatürk'ün itibarını küçültmektir. Dinci zihniyet, Atatürk'e gol atmak için yediği bu herze ile İslam'ın ve Müslümanların kalesine kilitse emperyalizmi adına gol attığının farkında olamıyor. Çünkü kin gözlerini bürüyüp kalbini karartmış. Mehmet Akif gibi bir iman ve İslam vicdanını Çanakkale şiirindeki ifadeler yüzünden Bedir Savaşı gazilerine saygısızlıkla itham eden dinci zihniyet, bir başka Haçlı Seferi olan Irak işgalinde Müslümanın namusunu çiğneyenleri kınama yürekliliğini gösterememiştir. Bunun afra tafrası Anadolu halkınadır. Türk Kurtuluş Savaşı destanının başlangıcı 1914-15 Çanakkale Savaşları'dır demek abartma olmaz. Türk İslam yurdunun ve Müslüman Anadolu halkının işini bitirme emeli, Çanakkale'de hedefine varamadığı için Anadolu, Mondros mütarekesi istismar edilerek işgal edilmiştir. O halde öyle bir dünyada hiç kimsenin Çanakkale saldırısında başarılı olamamış hırs ve kinin, yeni dünya şartlarında uygun stratejilerle yeniden oyunlar tezgahlamayacağını düşünmek gibi bir lüksü olamaz. 11. Haçlı Ordusu, İtilaf Güçleri. Çanakkale Boğazı'nı geçmek üzere Haçlı kuvvetlerin ilk saldırıları donanma ateşiyle gerçekleşmiştir. 11. Haçlı Ordusu'nun namı diğer İtilaf kuvvetlerinin Çanakkale'yi donanmalarının cehennemi ateşine maruz bırakmalarının ilk günü 3 Kasım 1914'tür. İtilaf kuvvetlerinin Osmanlı Devleti'ne resmen savaş ilan etmeleri bu saldırıdan 2 gün sonradır. Uzak diyarlardan gelmiş bu işgalci caniler neden ve niçin oradaydılar? Mehmet Akif'in ifadesiyle gerekçe vahşetti. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Toprak kaygısı yok, ortak hiçbir sınır yok, saldıran yok, tahrik eden yok. Peki Anzakları, Avustralya ve Yeni Zelanda askeri güçlerini dünyanın öteki ucundan Çanakkale'ye getiren neydi? Bu soruyu sorduğunuzda Çanakkale Savaşı, İslam'ın Kader Savaşı Bedir Harbi ile aynı çizgidedir. İslam'ın o Kader Savaşı'nda da yurtlarını terk edip Medine'ye hicret etmiş Müslümanları yok etmek isteyen müşriklerin yüzlerce kilometreden Bedir'e geldiklerini görmekteyiz. Nitekim İslam'ın büyük vicdanı Mehmet Akif, Asım adlı anıt şiirinin Çanakkale şehitlerini anlatan bölümünde bu gerçeği tarihe duyurmuştur. Çanakkale'yi geçilmez kılan Mehmetçiğe şöyle sesleniyor: "Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı." Bedir, ortak kabule göre İslam'ın kader savaşıdır. Türk Kurtuluş Savaşı'nın İmam-ı Azamı olarak gördüğümüz Mehmet Akif, Çanakkale şehitlerinin horlanan, ezilip yok edilmek istenen, toprak ve haysiyetleri çiğnenen mazlum topluluklar için ifade ettikleri anlamın bu değerler uğruna son peygamber yanında savaşan sahabilerin ifade ettikleri anlamla aynı olduğunu söylüyor. 12. Haçlı Seferi ve Türk Kurtuluş Savaşı. Bu başlık altında Türk Milli Kurtuluş Savaşı'nı anlatmak gibi bir niyetimiz yoktur, olamaz. Çünkü bu eser bir tarih kitabı değildir. İşin tarih yanını biz başka bir eserimizde ele alacağız. Tıpkı Türk Kurtuluş Savaşı'nın İslam açısından değerlendirilişini de başka bir eserimizde, Türk Bağımsızlık ve Aydınlanma Savaşı'nın Kur'ani boyutları, namı diğer Cumhuriyet'in manevi manifestosu ele aldığımız gibi. Burada yapacağımız ölümsüz bir özgürlük destanı olan Türk Kurtuluş ve Aydınlatma Savaşı'nın Haçlı Seferleri ve bağlamında kısa bir değerlendirmesini yapmaktır. Türk Kurtuluş Savaşı'na yol açan işgal ve saldırı, tarihin en zorlu ve en zalim Haçlı Seferlerinden biridir. Bu seferin adının tarih terimi olarak Haçlı Seferi konmamış olması, işin mahiyetini değiştirmez. Sefer, Anadolu üzerine yapılan Haçlı Seferlerinden biridir. Haçlı Seferlerinin ortak özellikleri, Kurtuluş Savaşı'nda fazlasıyla vardır. Şöyle bir bakalım. 1. Ortak Haçlı güçlerce kotarılmıştır. 2. Müslüman Türk Anadolu üzerine yapılmıştır. 3. Bizans'ı, İstanbul'u kuşatıp kurtarmak temel amaçlardan biridir. 4. Anadolu'daki eski Yunan-Bizans miras ve devletlerinin ihyasını esas almıştır. Anadolu'nun bu son işgali eski Haçlı seferlerinin intikamını almak gibi artı bir özellik de taşımaktadır. Bir artı özellik de şudur: bu Haçlı seferi eski Bizans mirasının çocukları olan Yunanlıları birinci derecede işgal askeri olarak kullanmıştır. Bütün bunlar bir Haçlı Seferi için gereken unsurlardan biraz da fazlasıdır. Anadolu'yu kuşatmak ve buradaki Müslüman Türk varlığına son vermek isteyen bu Haçlı işgal seferi, Mondros Ateşkes Anlaşması istismar edilerek gerçekleştirildi. Birinci Dünya Harbi akabinde Osmanlı'nın müttefiki sayılan Almanya'nın yenilmesi üzerine harbin galipleri olan Haçlı İtilaf Devletleri ile Osmanlı İmparatorluğu arasında 30 Ekim 1918 günü imzalandı. Bu ateşkese antlaşma denmesi bir alışkanlığın icabıdır. Esasında bu ateşkes, İtilaf Devletleri adına imzacı olan Amiral Kaltrop'un dikte ettirdiği şartların kabul edilmesiyle oluşmuştu. Sözde anlaşmanın 7. ve 24. maddeleri İtilaf Devletlerince kendi niyet ve amaçları doğrultusunda tefsir edilerek, daha doğrusu istismar edilerek Osmanlı ülkesinin en hayati toprakları işgal edilmiştir. Çünkü bu mayın maddeler, İtilaf Devletlerinin gerekli gördükleri Osmanlı topraklarını işgal etmelerine imkan tanıyıcı nitelikteydi ve istendiği anda Osmanlı'yı berhava etmek üzere patlatılabilirdi. Bu mayın maddelere göre müttefikler, kendi güvenliklerini tehdit edecek bir gelişme söz konusu olduğunda Osmanlı ülkesinin istedikleri yerlerini işgal edebileceklerdi. Özellikle 6 vilayetin, vilayat-ı sitte 6 çiziliyordu: Erzurum, Van, Diyarbakır, Bitlis, Sivas ve Harput. Dahası bu vilayetlerden Ermeni vilayetleri diye söz edilerek müstakbel bir Ermeni devletinin tohumları da atılıyordu. Yani minareyi çalmaya niyetli olan Haçlı güçler kılıfı daha baştan hazırlamışlardı. Nitekim antlaşmanın imzasından birkaç gün sonra petrol yataklarına çok önceden göz dikilen Musul, 7. maddeye dayanılarak İngiliz kuvvetleri tarafından işgal edildi. 1918 Kasım'ından itibaren tüm yurdunun birçok yeri, İstanbul'dan Adana'ya, Antep'ten Samsun'a kadar yine anılan maddeye atıf yapılarak ard arda işgal edildi. İşgalci Haçlılar 12 Nisan 1919 günü Osmanlı aydınlarını Malta'ya sürgüne göndererek Kars'ı Ermenilere, Ardahan'ı da Gürcülere teslim ettiler. 15 Mayıs 1919 günü Yunanlılar İzmir'e çıkıp kenti işgal ettiler, İtalyanlar da Antalya'ya girdi. Türk yurdunda barınan ve asırlarca saygı ve itibar gören gayrimüslim unsurlar, Haçlı işgalcisi din kardeşlerine destek vermek üzere Türkiye'ye ihanet edip işgalcilerin hizmetine girdiler. Kurtuluş Savaşı'nın ilk mücadele dernekleri olan Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri ile milli ekiplerden oluşan Kuvayi Milliye milisleri bu işgaller üzerine yurtlarını kurtarmak için Haçlı işgaline karşı harekete geçti. Haçlılara karşı verilen Türk Kurtuluş Savaşı, padişah ve halife despotizmi ile dincilik ve cehalete karşı verilen aydınlanma savaşını da beraberinde getirdi. Bu iki savaşın öncüsü ve kumandanı olan Mustafa Kemal Atatürk, Haçlıların Türk yurduna girmeye başladıkları sırada İstanbul'dan hareketle 19 Mayıs 1919 günü Samsun'a çıktı. Atatürk, bir yandan Erzurum, Sivas kongreleriyle mücadelenin hukuk ve fikir yapısını oluştururken, bir yandan da milli milis güçlerini maharetle yöneterek Haçlıların işgal ve zulümlerini kırıp düzenli milli ordunun vücut bulmasına kadar Türk milletinin ayakta kalmasını sağlayacak bir nefes alma süreci yarattı. Bütün bu işleri Sivas Kongresi'nin ardından oluşturulup devreye sokulan ve bir tür cumhuriyet hükümeti gibi çalışan heyet-i temsiliye marifetiyle yürüterek gelecek cumhuriyet hükümetinin prototipini de oluşturdu. Bu prototip heyet hem ülkenin hayati mücadelesini yönetiyor hem de asırların biriktirdiği sultancı despot zihniyete karşı demokratik bir cumhuriyet zihniyetinin tohumlarını ekip alıştırmalarını yapıyordu. Mustafa Kemal dehası hem Haçlılara hem de cehalet ve despotizm kahrına karşı çok yönlü bir savaşı yönetiyor, tabir yerinde ise bir taşla birkaç canavar kuşu aynı anda vuruyordu. 23. ayrımın sonu, sayfa 375.